Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'in hayat ölçüleri programımızda bugün sünnetin bağlayıcılığından bahsedeceğiz inşallah. Sünnetin bir bütün ve kavram olarak bağlayıcılığı kesindir. Sünnet bizi bağlar. Peygamber Efendimiz'e uymayı, verdiği hükme razı olmayı, onun hükmü karşısında müminlere seçim hakkı tanınmadığını belirleyen ayetler, onlarca ayet. Sünnetin Müslümanların hayatındaki etkin ve bağlayıcı rolünü ortaya koymaktadır. Cenab-ı Hak emrediyor. Peygamberime uyacaksınız diyor. Ancak Hazreti Peygamber'in değişik vasıflarla ortaya koyduğu sünnetin bağlayıcılık derecesinin ve çerçevesinin aynı olmadığı da bir gerçektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem risalet, peygamberlik, ifta, müftülük, kaza, hakimlik, imamet, devlet başkanlığı vasıflarından biri ile tasarrufta bulunur. Bazen peygamber olarak bir şey söyler, bazen fetva verir, bazen hakimdir, şöyle olsun, bir hükmü sonuca bağlar, bazen devlet başkanı olarak karar verir. Risalet, yani peygamberlik vasfıyla ortaya koyduğu sünnet, genelde ayetleri özelliklerine göre açıklama, tefsir, belli bir şarta bağlama, tahkit, muayyen fertlere özel kılma, tahsis, helal ve haramı açıklama, akaid ve ahkamı beyan etme maksadını taşır. Bu çeşit sünnet ilahi ahkamın bir beyan ve tefsiri demek olduğu için hükmü kıyamete kadar devam edecek olan bir teşri anlamındadır. Resul olarak açıklamaları. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tebliğ ve beyan tasarrufunda bir tebliğci ve nakilci durumundadır. Allah'ın muradını anlatıyor. Allah katından kendisine bildirilen gerçekleri nakil ve beyan etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu sıfatla ortaya koyduğu tasarrufları bütün ümmeti bağlayıcıdır. İki, ifta, müftü olarak, fetva olarak verdiği şeyler. Allah Teala'nın hükmünü delillerden çıkararak dini soruları cevaplandırmak, ahkamı Allah adına haber vermek, tebliğ ve izah etmek manasına geliyor ifta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu tasarrufunda delillere bağlıdır. Bu yolla ortaya koydukları da ümmeti bağlayıcıdır. Delillerden hareketle Efendimiz, ayetlerden hareketle fetva veriyor. Üç, kaza, hakimlik. Kaza, iki veya daha fazla kişi arasında cereyan eden anlaşmazlıklarda sebep ve delillerin meydana getirdiği kanaata göre haklıyı haksızı belirlemek, adalet tevzii maksadıyla verdiği hükümlerdir. İki kişi geliyor, ya Resulallah şu oldu, bu oldu, başımdan bu geçti. Efendimiz onlarla ilgili bir hüküm veriyor. Peygamber Efendimiz burada yeni bir hüküm ortaya koymaktadır, münşidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine getirilen davalar konusunda genel durumu ortaya koymak üzere şöyle buyurmuşlardır. Davanızı bana getiriyorsunuz. Ben ancak bir beşerim. Kimin haklı olduğu konusunda bana bir vahiy gelmiş değildir. Bazen gelebiliyor, sebebin üzül oluyor ama her zaman gelmiyor. İki kişi gelmiş. Tarla kavgası ediyor. Efendimiz de dinliyor, dinlediklerine göre bir hüküm veriyor. Vahiy gelmeyen konularda ben ancak reyimle hükmediyorum, kendi görüşümle. Vahiy gelirse ne ala, gelmezse kendi görüşümle hükmediyorum. Olur ki biriniz diğerine nispetle delilini daha tesirli anlatır. Su meselesi mesela, tarlama açtı, ben sulayacaktım, o engel oldu falan. Anlatır, birisinin delilleri daha kuvvetli görünür, Efendimiz ona göre hüküm verir. Daha iyi ortaya koyar, ben de onu haklı zannederek lehine hükmederim. Halbuki haksızdır. Ama ağzı çenesi laf yaptığı için haklı görünebilir. Her kime kardeşine ait bir hakkın verilmesini hükmedersem sakın onu almasın. Kardeşinin hakkını buna verdiysem diyor, sakın almasın. Ben ona bir ateş parçası vermiş olurum. Yani bilemez. Bugün de aynı şekilde. Mahkemelerdeki insanlar işte delillerini topluyor. Hakim bir karar veriyor. Avukatlar da savunuyorlar işte. Kime haksız olan bir kimseye bir hak koparıyorlarsa bunlar, onun için bir ateş koparıp veriyorlar. Tabii ki bunu da bile bile yaptıkları için de kendileri de o ateşin içinde yanıyorlar. Efendimiz delillere bakarak bilmeden işin aslını dinlediği delillere göre hüküm verdiği için diyor ki bana bir şey olmaz ama ona bir sorumluluk yok. Böyle olan müftülere de sorumluluk yok bilmeden. İçtihat eden müçtehitlere de sorumluluk yok. Onlar isabet edemezse bir sevap alıyor. İsabet ederse 2 veya 10 sevap alıyor. Ama bile bile haksızı savunan avukatlar, hakimler onlar işte daha farklı. Efendimiz diyor ki ben diyor birisine hak verirsem bilmeden ateş vermiş olurum, almasın. Böyle deyince Efendimizin huzuruna gelen sahabeler biz vazgeçtik diyorlar. İddia sahibi olan ya Resulallah tamam o kardeşim haklı diyor, ben vazgeçtim iddiamı bırakıyorum diyor. İkisi de vazgeçiyor iddiasından. Çünkü onlar imanı kuvvetli insanlar, aman diyorlar bir ahiretle ilgili bir tehlikeye düşmeyelim diye vazgeçiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kaza tasarrufu olarak ortaya koyduğu sünnet sadece davacı ve davalıyı bağlar. Onları ikisini bağlıyor. Ancak hüküm verirken takip ettiği usul, dikkate aldığı esaslar kaza ve hukuk usulünde bize örnek oluşturur. Yani Efendimizin her hareketi, her duruşu, her konuşması bizim için çok değerli, önemli. Her birinden farklı farklı yönlerden istifade ederiz. Buradaki kaza olarak verdiği hüküm, hakim olarak verdiği hüküm sadece o davalıları bağlarken biz de ondan pek çok istifadeler elde ederiz. Peygamber Efendimizin imamet yani devlet başkanlığı tasarrufu. İlk 3 vasfı ve tasarrufundan farklı ve onlara ilave bir salahiyet ve tasarruftur bu tasarruf. Bununla bir yaptırım gücü söz konusudur devlet başkanı. Öte yandan peygamberliğin devlet başkanlığını gerektirmediği de ortadadır. Çünkü bazı peygamberlere hükümdarlık verilmemiş. Bazılarına ise verilmiştir. Hem hükümdar hem de peygamber olan Efendimizin bu 2 vasfıyla ortaya koyduğu tasarruflar birbirinden farklıdır. Hem devlet başkanı Efendimiz hem peygamber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin devlet başkanı sıfatıyla yaptıkları hem diğer devlet başkanlarına bağlamaz hem de zamanın devlet başkanı izin vermedikçe benzeri haklar müminler tarafından re'sen elde edilemez. Peygamber Efendimizin devlet başkanı sıfatıyla yaptıkları hem diğer devlet başkanlarına bağlamaz. Zaman değiştiği için hüküm değişebilir. Hem de zamanın devlet başkanı izin vermedikçe benzeri haklar müminler tarafından re'sen elde edilemez. Devletten devlete fark vardır. Zamandan zamana fark olabilir. Ganimetlerin paylaştırılması, devlete ait mal varlığının uygun bir şekilde kullanılması ve sarfı, cezaların infazı, orduların teşkili ve sevki, toprak, maden, su gibi kaynakların özel şahıs veya kuruluşlarca işletilmesi gibi hususlar bu tür tasarruflardır. Başkan veya temsilcisi hüküm ve izin vermedikçe bunların alınması, yapılması, icra ve infaz edilmesi caiz değildir. İşte Peygamber Efendimiz zamanında bir sahabeye böyle izin vermişti. Ben de bu devletin bu hakkını kullanayım diyemezsin diyor. O devlet başkanına yine görüşmek lazım. Bu konulara ait tasarruflar sonra gelen başkan değiştirebilir bu tasarrufları. Mesela Hazreti Osman isyancıların üzerine asker sevk etmezken Hazreti Ali sevk etmiştir. Birinden farklı. Hazreti Peygamber'in tasarrufları konusunda en önemli husus onun tasarrufunun hangi vasfının gereği ve sonucu olduğunu tespit edebilmektir. Bu da işte fakihlerin işi. Peygamber Efendimiz bu hükmü nasıl verdi, hangi vasfıyla verdi diye onu inceliyorlar. Alimler bu noktadaki farklı tespitleri dolayısıyla birçok konuda değişik sonuçlara varmışlardır. İşte mezheplerdeki ihtilaflar çok sebebi var. Bir sebebi de bu. Bir mezhep bu hükmü, Efendimiz'in verdiği bu hükmü işte hakim olarak vermiştir diye düşünün. Diğer mezhep diyor ki bu hükmü risalet vazifesi icap vermiştir diyor. Sonuçta farklı hükümlere varıyorlar. Bunlar onların içtihadı. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yeri işleyerek kullanılır hale getiren ona malik olur buyurmuştur. Ölü araziyi ihya eden o arazinin sahibi olur. Bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz'in bu hadis-i şerifi ifta ve tebliğ sıfatıyla ortaya koyduğu kabul edilirse bir başkasının mülkiyetinde olmayan toprağı işleyip kullanılır hale getiren kişi oraya sahip olabilecektir. Arazi boş, ekilmiyor, dikilmiyor, sahipsiz. Bir insan gidip orayı ıslah ederse o toprağa sahip olur. Nitekim İmam Şafii bu hadisi fetva ve tebliğ tasarrufuna bağlamış. Böyle hüküm vermiş. Çünkü Resulullah'ın asıl işi ve sıfatı budur. Aksine delil bulunmadıkça hadisleri buna göre yorumlamak gerekir demiştir. Mezheplerin böyle bir kaide kuralları da var. O kaideye uyduruyorlar. Böyle olunca da bu hakkı kullanmak hiç kimsenin iznine tabi olmaz. Herhangi bir kişi toprağı ıslah ederek kendiliğinden ona sahip olabilir demiş İmam Şafii. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi devlet başkanı sıfatıyla söylemişse bu hüküm diğer başkanları bağlamaz. Onlar kendi çağ ve ülkelerinde kamu yararını gözeterek devlete ait topraklar üzerinde tasarrufta bulunurlar ve toprak imarının mülkiyet sebebi olması sürekli olarak devletin iznine bağlı bulunur. Ebu Hanife bu görüştedir. Ebu Hanife diyor ki yok öyle hemen boş bulduğun araziyi ihya edince senin olmayabilir. Devlet başkanı vermezse vermez. Verirse olur. Çünkü toprak üzerinde onu birine bağışlamak, ikta ve benzeri şekillerde tasarruf hakkı ve görevi devlet başkanına aittir. İmam Malik bu konuda şehir ve mücavir alan topraklarını birbirinden ayırmış, şehir topraklarını devlet başkanlığı sıfatıyla ilgili görmüştür. Çünkü buralarda oturan insanların huzur ve menfaatlerini korumak devlet başkanının sorumluluğu altındadır demiş. O da iki yerine göre değişebilir hüküm demiş. Bu misalde de görüldüğü gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ortaya koyduğu tasarrufların onu hangi vasfına ait olduğunu tespit etmek fevkalade önem arz etmektedir. Zira sünnetin bağlayıcılık çerçevesini ortaya koyabilmek bu noktanın doğru olarak tespitiyle alakalı bulunmaktadır. Allah fakihlerimizin sayısını çoğaltsın. Biz de fakih eylesin. Bunlar hakikaten fıkıhla ilgili çok zor ve zevkli çalışmalar. Fakihler, ayetler, hadisler arasında, tarihi rivayetler arasında, kitaplar arasında geziniyorlar. Bunları araştırıyorlar. Bu nedir, ne değildir, bunu destekleyen ne vardır? Her türlü delili toplayarak bir içtihatta bulunmaya çalışıyorlar. Kolay bir iş değil, zor bir iş. Onun için böyle her rastgele öne gelenin hadisle, Kur'an'la ilgili konuşması, İslam'la ilgili konuşması, ahkam kesmesi çok onun cahilliğine alamettir, cahilliğine işarettir. Dolayısıyla bu konularda akıllı olan insan yani ihtiyatlı olur, sükut eder, bilmediği şeyi konuşmaz, bilenlere sorar. Öyle rastgele ortalıkta ahkam kesip durmaz. Sünnetin bağlayıcılığı tartışmasız bir gerçektir. Sünnet bağlayıcıdır. Cereyan ettiği konuya ve dayandığı vasfa göre kapsam ve fıkhi hüküm açısından yani vacip, mendup, müstehap gibi farklılık göstermesi onun temel niteliğini, bağlayıcılığını ortadan kaldırmaz. Değişebilir yani sünnetle vacip de ortaya konabilir. Mendup da müstehap da. Aksine uygulama alanı ve kıymet hükmünün açıkça belirlenmesi anlamına gelir. Sünnetin evrensel bütünlüğü. Sünnetin bağlayıcılığından sonra şimdi de sünnetin evrenselliği, cihan şümüllüğü, bütünlüğünden bahsedelim. Sünnetin tüm hayatı ya da hayatın tüm safhalarını bütün boyutlarıyla kucaklayıcı bir yapıya sahip olduğu açıktır. İslam öyle dar çerçeveli bir din değil, hayatın tamamını kuşatan bir din. Bu durum sünnetin evrensel bütünlüğü demektir. De ki ey insanlar, ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın elçisiyim. Ayeti ve konuya ait diğer ayetler bir taraftan İslam'ın cihan şumul bir din olduğunu ilan ederken bir taraftan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin elçiliğinin ve dolayısıyla onun sünnetinin yaşama tarzının evrensel cihan şumul boyut ve karakterini ortaya koymaktadır. Yani Cenab-ı Hak diyor ki ey Resulüm de ki bu insanlara ben sizin hepinize Allah'ın gönderdiği elçiyim. Bütün insanlara gönderilen bir elçi, o zaman bütün insanlara açıklama yapacak. O zaman yaptığı açıklamalar bütün insanları bağlayacak ve cihan şümül olacak sünnet. İslam tebliğine muhatap olan insanlar arasında çeşitli açılardan farklılıklar olacağı pek tabidir. Bu farklılıklara rağmen her insan veya topluluk yatıp kalkmak, yiyip içmek, ağlayıp gülmek, alışveriş, hayır hasenat yapmak, öğrenip öğretmek, hastalanıp tedavi olmak gibi hayatın bütün hallerinde kendilerine örnek alacakları bir rehbere muhtaçtırlar. Bu ihtiyaç ruhi ve hissi alanlarda ve ilişkilerde daha büyük boyutlardadır. İşte bütün toplum kesimlerinin bütün ihtiyaçlarını fert, aile, millet, ümmet ve insanlık seviyesinde ve evrensel çerçevede karşılamak, şekillendirmek, örneklendirmek sünnetin sorumluluğu ve özelliğidir. Peygamber geldiyse bütün insanların ihtiyacına cevap verecek. Allah Teala'nın Resulullah Efendimiz'i en güzel örnek diye tanıtması, onun hayatında bütün bu hayat şart ve şekillerine göre İslam çerçevesinde örnek alınabilecek ahenkli bir çeşitlilik, zenginlik, seyyaliyet ve uygulanabilirlik bulunduğunu göstermektedir. Resulullah Efendimizin hayatını ve ondaki çeşitliliği ashab-ı kiram, o bir peygamberdir, bizden farklıdır, biz kendi işimize bakalım yorumu ile değil, onun bütün hareketlerinin bize bakan bir yönü mutlaka bulunmaktadır, biz onu örnek almalıyız yaklaşım içinde algılamışlardır. Ya o peygamber, o nerede, biz nerede, biz yapamayız ki. Böyle bakış açısı görüyoruz insanlar arasında, öyle değil. Ya onlar sahabi ya, onlar yapmış ama biz de öyle değiliz, öyle değil. Peygamber bizim için gelmişse onun yaptığını biz de yapabiliriz, sahabenin yaptığını biz de yapabiliriz, yapmamız gerekir diye bu şekilde kendimize örnek almamız gerekiyor. Allah Resulü'nün hayatını ciddiyet ve insaf ile tetkik eden herkes, neticede tarih boyunca başka hiçbir kimse de toplanmamış, hayatın her yönünü etkileyen, şekillendiren üstün özelliklerin Resul-i Ekrem Efendimiz'de bir arada görüldüğünü itiraf etmek zorunda kalmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in temiz bir geçmişe sahip olduğu, hem Kur'an-ı Kerim'in şehadeti hem de Mekkelilerin kendisine El-Emin lakabını vermelerinden anlaşılmaktadır. Peygamberine karşı çıktıkları zaman o kendisini daha önce yıllarca aralarında yaşamış olduğunu hatırlatarak savunmuştur. Yani Efendimiz diyor ki ben yeni çıkmış bir adam değilim, 40 yılı içinizdeyim diyor, beni biliyorsunuz. Yani ahlakımı, karakterimi biliyorsunuz, yalan söylemediğimi biliyorsunuz, emin oldum biliyorsunuz. Doğru söylüyorum diyor. Bu demektir ki Efendimizin peygamberlik öncesi hayatı bile örnek alınabilecek temizliktedir. Yani şart değil ama peygamberlikten sonrası sünnet kabul edilmiş ama peygamberlikten önceki hayatta tertemiz. O böyle örnek alınabilir. O temizliktedir yani. Onun peygamberlik günleri hemen hemen her safhasıyla gözler önündedir. Örnek alınacak şahsın pratik bir hayat sahibi olması fevkalade önem taşımaktadır. Bu da örneğin çok yönlü bir yaşayış deneyimine sahip olmasıyla mümkündür. Ümmet için Hazreti Peygamber'in yegane örnek oluşu biraz da bu açıdan ele alınmalıdır. Zira sünnet, Peygamber Efendimizin Allah'ın emirlerine uygun hareket etmek maksadıyla seçip yaşadığı hayat, gittiği yol demektir. Bir anlamda sünnet, son ilahi kitap Kur'an'ın son peygamber, alemlere rahmet, üsve-i hasene, büyük ahlak sahibi, müminlere düşkün ve onların sıkıntıya uğraması kendisine çok ağır gelen bir Allah elçisi olarak Resulullah tarafından evrensel planda ortaya konmuş nebevi yorumudur. Yani sünnet Kur'an'ın bir yorumudur, tefsiridir. Bu sebeple de Kur'an-ı Kerim beşeri, coğrafi, tarihi, sosyal, mesleki ve ekonomik farklılıklarına rağmen bütün insanları Resulullah'ın siretine, hayat modeline uymaya, onun izinden gitmeye, onun yoluna koyulmaya davet etmektedir. Çünkü onun sünneti muhtelif toplum kesimlerinin hepsine birden örnek olabilecek zenginliktedir. Onun hayatı canlı Kur'an niteliğiyle insan hayatına tam bir uygulama örneği ve ışığıdır. Küçük çocukken yetimden, en zayıf halden başlamış, evlenmiş, genç olmuş, ticaret yapmış, çobanlık yapmış, aile reisi olmuş, zengin olmuş, devlet başkanı olmuş. Yani herkese örnek olabilecek bir hayatı çeşitlilik ve zenginlikle dolu bir peygamber. Herkes onda örnek alabilecek bir yön bulabilir. Sünneti bu bütünlük, zenginlik ve evrensellik için düşünmek, Peygamber Efendimiz ve onun şekillendirdiği İslam hayatını kavramakta ve tabiatıyla Resulullah'ı anlamakta çekilen güçlüklerin ve düşüren yanlışların gerçek sebebidir. Düşünmemek. Yani sünneti böyle düşünmezsek o zaman İslam'ı anlayamayız. sünneti bu evrenselikte düşünürsek o zaman olayı doğru anlarız. Yani sünneti bu bütünlük, zenginlik ve evrensellik içinde düşünmemek, Peygamber Efendimiz ve onun şekillendirdiği İslam hayatını kavramakta ve tabiatıyla Resulullah'ı anlamakta çekilen güçlüklerin ve düşülen yanlışların gerçek sebebidir. Konuya ait bütün olumsuz ve temelsiz düşünce ve beyanların düzeltilebilmesi, sünneti evrensel boyut ve bütünlüğü içinde algılayabilmeye bağlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinin evrensel boyutta uygulanabilir bir bütünlüğe ve esnekliğe sahip olduğunu gösteren ashab-ı kirama ait birkaç tespiti şöylece sıralayabiliriz. Efendimiz yapılabilecekleri emrederdi. Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına emrettiği zaman daima kolaylıkla üstesinden gelebilecekleri amelleri emrederdi. Herkes yapabilsin diye. İki, ümmetini düşünürdü. İbni Abbas radıyallahu anhuma Peygamber Efendimizin ümmetimi meşakkate sokacağından endişe etmeseydim yatsı namazını geç saatlerde kılmalarını emrederdim buyurduğunu söylüyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh de ümmetime zor geleceğine endişe etmeseydim onlara her abdest alırken misvak kullanmalarını emrederdim buyurduğunu haber veriyor. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh bildiğine göre Peygamberimiz sizi bir şeyden men ettiğim zaman ondan kesinlikle kaçının. Bir şey emrettiğimde ise onu gücünüz yettiğince yerine getirin. Yani haram deyince kesinlikle kaçacaksın. Emirleri gücün yettiğince yapacaksın. Resul-i Ekrem Efendimiz gösterdiği yolda dini gayretle de olsa aşırı davranılmasını asla tasvip etmemiştir. İtidal emrediyor, aşırılık istemiyor. Bazılarına ne oluyor ki benim yaptığım bir şeyi yapmaktan çekiniyorlar. Allah'a yemin ederim ki işlerinde Allah'ı en iyi tanıyan ve ondan en çok korkan benim buyurarak kendisinden daha ileri bir Müslüman olma imkanının bulunmadığını dile getirmiştir. Aşırı gitmeyin. Yapamazsanız sonra bıkarsınız diyor. Yapılabilecekleri emretmiş olmasına rağmen onun emirlerini önemsemeyerek karşı çıkanları da asla hoş karşılamamıştır. Seleme bin Ekva anlatıyor. Resulullah Efendimiz sol eliyle yemek yiyen Büsür bin Ra'il ayrı gördü ve kendisine sağ eline ye buyurdu. Büsür yapamıyorum dedi. Müslüm'ün rivayetinde onun bu sözü kibirlenerek söylediğine işaret edilmektedir. Yani kibrine yediremiyor. Uyarılma hoşuna gitmiyor. Çoğu insanda vardır bu. Yani sol elle yiyen bir adam sağ elle yemesi zor değil o adam için en azından. Yapabilir ama kibirinden yapamıyorum diyor. Peygamberimiz yapamaz ol buyurdu. Ravi Seleme diyor ki bundan sonra adamın sağ eli ağzına ulaşamaz oldu. Demek ki kibiri bırakmak gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çevresine karşı duyarlıydı. Cemaatini gözetirdi. Enes bin Malik radıyallahu anh şu müşahedelerini bunu göstermektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi eksik bırakmaksızın insanların en hafif namaz kıldıran idi. Cemaate namaz kıldırırken hafif kıldırıyor ama eksik bir şey yapmıyor, hakkını veriyor. Resulullah Efendimiz namazdayken annesinin yanında mescide gelmiş bir çocuğun ağlamasını işitir de kısa bir sure okuyuverirdi. Çocuk ağlıyor, annesi rahatsız olur. Kısa tutuyor namazı. Efendimiz kolaylaştırmayı esas alırdı. Kolaylaştırma onun temel prensibiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu prensibi kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz şeklinde tespit ve ilan etmiştir. Bütün bu nakillerden çok açık bir şekilde anlaşılacağı gibi sünnet kolaylaştırma ve sevdirme çizgisinde İslam'ın uygulanışından ibarettir. Bu sebeple de her insan ve toplum Resulullah Efendimizin hayatında ve sünnetinde kendilerine örnek olacak birçok yön ve olay bulabilir. Çünkü bütün insanlığı bir şahsiyette toplayıp misallendirmek Allah Teala için asla zor değildir. Bu sebeple Resulullah Efendimizin sireti hayatın her safhasını kapsayan bir bütünlük içindedir. O Allah'ın kendisine verdiği yetkiyle ülkelerinde krallara, devlet başkanlarına, yollarda, yaylaklarda, çobanlara, mekteplerde hocalara, sınıflarda öğrencilere, obalarda fakirlere, köşklerde zenginlere, otağlarda, kışlalarda ordulara, komutanlara, yuvalarda analara, babalara, yavrulara, kısaca bütün insanlara aynı çağrıyı yapmakta, kendisini izlemeye davet etmekte diyelim. Çünkü onun sireti bütün insanlık için en güzel örnektir. Çünkü onun sünneti dünyaya kucaklayıcı bir zenginlik, çeşitlilik, pratiklik, bütünlük ve ahenk manzumesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harp, sulh, ibadet, ticaret, hak ve adalet, suç, ceza gibi ciddi ve önemli konularla meşgul olması hemen herkes tarafından pek tabii karşılandığı halde onun günlük insan hareketlerinin biçim ve şekilleriyle de meşgul olmasını bazıları akıllarına sığdıramayabilirler. Nitekim Selman-ı Farisi'ye bir müşrik biraz da alaylı bir eda ile şöyle demişti. Görüyorum ki dostunuz Muhammed size her şeyi ama her şeyi, hatta helaya nasıl oturacağınız bile öğretiyor. Yani tuvalette de artık karışmasın der gibi. Selman radıyallahu anh gayet ciddi bir eda ile evet gerçekten de öyle diye onu tasdik ettikten sonra Peygamber Efendimizin tuvalet adabı ile ilgili tavsiyelerini sıraladı. O bizim babamız derine diyorum. Bir baba evladına her şeyi öğretir. Hiç şüphesiz işlerin ve konuların önemlerine göre sıralanması esastır. Ancak insan hayatındaki her şeyin belli şekillerde ıslah edilmesi, inanç sisteminin gereklerine uygun hale getirilmesi de aynı derecede önemlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine bir baba gibi her konuyu öğretmiş, onların izzet ve şerefine yaraşır davranışları göstermiştir. Burada küçük işlerle meşguliyet gibi bir basitlik değil, en küçük ayrıntıyı bile ihmal etmeme derecesinde bir ciddiyet, sorumluluk ve insanı bir bütün olarak değerlendirme gibi derin ve anlamlı bir hassasiyet yatmaktadır. Sorumluluk bilinci. İşte Selman radıyallahu anh bunun farkındaydı ve aklınca alay etmek isteyen bir peygamber de böyle şeylerle uğraşır mıymış demeye getiren devrin çağdaş müşrik kafasına gerçeği bütün safiyeti ve açıklığıyla haykırıyordu. Evet, her şeyi bize o öğretiyor. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a da kendisine biz hazar namazıyla korku namazını Kur'an'da buluyoruz. Fakat sefer namazını Kur'an'da bulamıyoruz. Nasıl oluyor bu diyen Ümeyye bin Abdullah bin Halide, bak yeğenim biz hiçbir şey bilmezken Allah bize Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderdi. Biz Muhammed'i neyi nasıl yaparken görmüşsek onu öylece yaparız. Ya biz bir şey bilmedik. Allah Resulü bize Allah gönderdi. O ne yaptıysa biz onu yapıyoruz diyor. Böyle diyor. Ashabın bilgi kaynağının ve her sahada örneğinin peygamber olduğunu açıkça ifade ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinin evrensel karakteri onun ashab-ı kiram tarafından değiştirilmesine mani olmuştur. Nitekim Hazreti Ayşe, eğer kadınların yeni yeni icat ettikleri halleri Resulullah görseydi, İsrailoğulların kadınların men olunduğu gibi onları mescitlere gitmekten men ederdi demekle beraber böyle bir yasaklama yoluna ne kendisi gidiyor ne de halifelerden böyle bir yasak getirmelerini istiyordu. Çünkü Allah'ın hanım kullarını Allah'ın mescidinden men etmeyiniz hadis-i şerifi ona bu yetkiyi vermiyordu. Sünneti evrensel bütünlüğü içinde düşünmek ve onu her hareketimizde çıkış noktası olarak benimsemek, kendi içimizde tatmin edici bir yoruma kavuşturamadığımız sünnet verilerini hemencecik reddedivermekten bizi kurtaracaktır. Ya böyle şey olmaz, benim peygamberim böyle şey söylemez, kafama uymuyor diye anlamadığımız konuları reddetmek doğru değil. Onları evrensel olarak düşünmek lazım. Hatta onların da geçerli olacağı yöre ve dönemlerin bulunabileceği fikrine ve rahatlığına ulaştıracaktır. Bu ise İslam kültürü olduğunu belirttiğimiz sünnete dair hiçbir bilgi ve belgenin zayi olmamasını gerektirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün hayatı boyunca söz ve davranışlarıyla Kur'an'da bildirilen hakikatlerin izahını yapmıştır. Bu sebeple Zühri'nin dediği gibi peygamberlik Allah vergisidir. Resul'e tebliğ bize de teslimiyet düşmektedir. Allah seçiyor peygamber kendisi ben peygamber olayım demiyorum. Allah ona vermiş. O da tebliğ edecek. Biz de teslim olacağız. Netice itibariyle bir kere daha vurgulamamız gerekirse sünnetin temel özelliğini gerçeklik, gerçekçilik, evrensellik ve esneklik yani uygulanabilirlik olarak tespit etmemiz mümkündür. Aslında bunlar bizzat İslam'ın temel özellikleridir. İslam en son ve en mükemmel din, Hazreti Muhammed de en son peygamberdir. Kıyamete kadar geçerli olan Kur'an ve onun birinci dereceden açıklaması ve uygulama biçimi demek olan sünnet, her türlü şart altındaki insanların meselelerine çözüm getirmek ve Müslümanlar arasında inanç ve davranış birliğini sağlamakla yükümlüdür. Böyle olunca da sünnetin gerçekleri esas alması, insanı tanıması, ona her türlü imkan ve şartta yaşayabileceği genel esasları tedrici olarak öğretmesi, aynı konuda uygulanabilir farklı şekil ve biçimleri sunması pek tabiidir. Bu söylediklerimiz cihanşümüllüğün yani evrenselliğin bir sonucudur. İşte hadislerden hareketle fıkıh mezheplerinde farklı hükümler vermişlerdir. Farklı coğrafyalarda, farklı karakterler, farklı insanlara değişik hükümler verilebilir. Bunu gösteriyorum. Aynı konuda farklı bilgiler ve değişik uygulama imkanları sunan hadislerin bu açıdan bakıldığı zaman tabiilikler manzumesi oldukları, bu bahis konusu farklılıkların ya da seçenek imkanlarının ümmet için tam bir rahmet vesilesi olduğu açıktır. Yani bazı hadisler böyle diyor, bazısı böyle diyor, hangisine uyacağız, bunların hepsini atmak lazım diye böyle bir hezeyana düşmemek lazım. Zira İslam belli bir yöre veya şehir halkına gelmiş değildir. Eğer öyle olsaydı daha net ve değişmeyen uygulamalar teklif ederdi. Halbuki İslam bütün insanlara gelmiş bir dindir. Bu yüzden de getirdiği esasların kıyamete kadar dünyanın her tarafında uygulanabilir olması, kendisine inananların hidayetlerini temin edebilmesi açısından hayati bir zorunluluktur kıymetli dinleyenler. Yani sünnetin evrensel olduğunu, bütün insanlığı kapsadığını, cihan şumul olduğunu, her asırda ve her coğrafyada geçerli olduğunu bilmemiz, anlamadığımız hususları buna göre değerlendirmemiz ve bilenlere sormamız gerekiyor. Kıymetli dinleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.